Herkese selam. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya her gün bir mafya grubuna yönelik operasyon açıklıyor. Fakat yeraltı dünyasındaki paylaşımda hiçbir eksilme yok. Yeraltı dünyasının Türkiye'deki payı, pastası her geçen gün büyüyor. Bu artık öyle bir hale geldi ki yeraltı dünyasındaki mafya gruplarının çatışmaları Türkiye'nin sınırlarını aştı. Artık sınır ötesinde de birbirleriyle çatışıyorlar. Çünkü pasta bu kadar ballı. Ve bugün size Yunanistan'da daha taze işlenen bir cinayetten bahsedeceğim. İlk defa bu videoda bu cinayeti göreceksiniz. Video kaydıyla gencecik birisi Türkiye sınırlarının dışında Atina'da kanlı bir hesaplaşmanın kurbanı oldu. Bu gençler böyle sürekli olarak son zamanlarda hayatlarını kaybediyor. Mafya liderleri adına can veriyorlar. Ve artık Türkiye'de değil, Türkiye'nin sınırlarının dışında da birbirlerine kurşun sıkar hale geldiler. Ali Yerlikaya'ya bakarsan her gün bir mafya grubunu çökertiyor. Her gün bir mafya grubuna yönelik operasyon yapıyor. Fakat bomboş dosyalarla 15 kişiyi aldık, 20 kişiyi aldık, 30 kişiyi aldık diye açıklanan ve Ali Yerlikaya'nın her gün kendi Twitter hesabından yaptığı bu açıklamaların devamına baktığımızda bu alınan isimlerin hepsinin sonradan yargı tarafından serbest bırakıldığını görüyoruz. Ve burada da sadece rüşvet dönmüyor. Dosyalar boş olduğu için de bunlar dönüyor. Bugün size kanlı hesaplaşmanın Atina'ya taşınan kısmında gencecik bir ismin hayatını kaybetmesi ve bunun arkasındaki potansiyel mafya gruplarıyla ilgili bilgiler vereceğim. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir video ile karşınızdayım. Geçtiğimiz yıl Atina'da yine Atina'ya yakın bir noktada 6 kişilik bir suikast işlenmişti. Ve bu suikastle ilgili Türkiye'de etkin bir soruşturma bir türlü yürütülemedi. Yunanistan'da olay işlendi, Yunan makamları katili bulamadılar ve Yunanistan'daki soruşturmada bu suikastin arka planında ne var, bu kişiler neden öldürüldü, kim öldürdü filan gibi Yunan polisi ortaya bir anlamlı bir hikaye çıkartamadı. Fakat esas olarak bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bunlar suçlu olabilirler, mafya üyesi olabilirler, her şey olabilirler. Fakat Türkiye Cumhuriyeti'nin bu cinayetin arkasında ne var, bu insanlar neden öldürüldü diye araştırıp ortaya çıkarma mecburiyeti var. Vatandaşların olan borcu, onların ailelerine olan borcu. Fakat Türkiye sanki polis teşkilatı, milli istihbarat teşkilatı sanki böyle bir cinayet, böyle bir suikast, 6 kişilik bir suikast Yunanistan'da işlenmemiş gibi kulaklarının üzerine yattılar. Ve bu olay hiç konuşulmadı bile. Sadece benim gibi birkaç gazetecinin dile getirmesinden ibaret kaldı. Fakat olayları bu noktada durdurmadığınızda, bu tip suikastlerin herhangi birisi işlendiğinde, üzerine etkin biçimde gitmediğinizde yeniler işleniyor. İşte bugün size yine Yunanistan'da işlenen yeni bir suikastten bahsedeceğim. Şimdi bakın bu tip suikastler, Türkiye tabanlı suikastler, Türkiye topraklarının dışında, Türkiye'nin komşularında işlenince ne konuşuluyor biliyor musunuz? Barbarlıklarını buraya taşıdılar. Konuşulan çerçeve tamamen bu Türkiye'yi rezil etmekten ibaret bir durum. Fakat ta videonun başında söylediğim gibi Ali Yerlikaya bir makyaj operasyonlar silsilesine alet oldu adeta. Hani Süleyman Soylu döneminde Süleyman Soylu rakamları çok abartıyordu mesela. Türkiye çok güvenli. Hırsızlık rakamlarını sıfıra düşürdük vesaire. Yan kesicilik rakamlarını sıfıra düşürdük. Ankara'da hırsızlık bitti gibi konular açıklıyordu. Niye? Çünkü işlenen hırsızlıkları onunla ilgili suçla ilgili kayıt defterlerine başka bir şey yazıyordu işte. Evden kayıp eşya filan gibi böyle başka formların içerisine sokarak yazıyorlardı. Ve istatistikte hırsızlık hiç olmuyormuş gibi. Başka şeyler, sürekli olarak başka şeyler işliyordu. O cerrahim defteri mi? Öyle bir defter var oraya. Şimdi Süleyman Soylu'nun bir türlü yaptığı şeyi, şimdi Ali Yerlikaya başka türlü yapıyor. Her sabah başka bir operasyon haberiyle uyanıyoruz. Sürekli olarak mafya grupları çökertiliyor. Ali Yerlikaya açıklıyor. Sarallar grubu çökertildi. Sedat Peker grubu çökertildi. Ondan sonra Sedat Şahin grubu çökertildi. Sürekli olarak Barış Boyun grubu çökertildi. Sürekli gruplar çökertiliyor. Fakat çökertilen filan grup yok. Bütün gruplar faaliyetlerine tam gaz devam ediyorlar. Hatta olay öyle bir boyuta geldi ki artık sınır ötesine taşıdılar faaliyetlerini. Hatta bütün takip edenler, bu yeraltı dünyasını takip edenler de biliyor ki yeraltı dünyasındaki figürler, yeraltı dünyasının liderleri şu an altın çağını yaşıyorlar. Ve pastı o kadar büyüttüler ki bu kara parayı çeşitli enstrümanlara yayarak o kadar büyük hale getirdiler ki pastayı, devasa bir paylaşım savaşı var bu buranın içerisinde. Ve hiçbir biçimde bakın lider kadroya dokunulmadığı için bu devam eder. Mafya operasyonlarında birinci kuraldır emniyet açısından. Mafya liderini alırsan o grubu çökertirsin. Lideri alamazsan o grup hayatta çökmez. Şimdi Ali Yerlikaya geçen yine bir açıklama yaptı işte. Fenomenler vardı filan. Ne oldu bu fenomenlere filan diyor. Ya kastettiği şey Dilan Polat. Fenomenler yine gırla gidiyorlar. Tonla fenomen var da ortada. Dilan Polat'tan bahsediyor. Ya sen Dilan Polat'ı cezaevine koysan ne? Dilan Polat'a yaptığınız suçlama ne? Kara para aklama. Peki kimin para kara parasını aklıyor? O soruyu sorma. Kimin kara para akladığı, kimin kara parasını akladığı sorusunu asla sorma. Çünkü ona dokunamazlar. Ali Yerlikaya da dokunamaz. Şu anki emniyet teşkilatı da dokunamaz. MİT de kimse dokunmuyor onlara. Niye? Çünkü bu kara paradan nemalananlar sadece yeraltı dünyasının grupları değil. Bu Türk bürokrasisinden, emniyet bürokrasisinden, yargı bürokrasisinden, saray bürokrasisinden ve sarayın sahiplerine kadar herkes bu kara paradan paylarını alıyor. Dolayısıyla Dilan Polat bu kirli düzenin görgüsüz bir figürü olarak dışarıya taşan bir kirdi. Anladınız mı? O dışarıya taşan kiri oradan temizleyip esas kirli düzenin makyajını yaptı Ali Yerlikaya. Şimdi de her gün bir operasyon açıklıyor. 20 kişi, 30 kişi alınıyor. Bu taraftan alınıyor bomboş dosyalarla. 15-20 gün sonra hepsi serbest. Olan bu. Dolayısıyla da suçlar artık sınır ötesine taşınıyor. Şimdi bakın, genç bir çocuk görüyorsunuz ekranda. Mehmet Ötün ismi. Ve böyle hani dalyan gibi bir çocuk baktığınızda. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladı netice itibariyle. Fakat sokaklar artık öyle bir mafyatik düzenin hakimiyetine geçti ki bu çocuk da mafyanın bir parçası oluyor. Ondan sonra bütün imajı tamamen mafyatik oluyor. Ve bıçkın da birisi. Mafya dünyasında böyle bir grubun böyle eli ayağı pozisyonuna gelen bıçkın birisi. Ve Türkiye'de zannedersem Avcılar'da bazı olayların içerisinde bir gece kulübünün basılması hadisesi vesaire. Bunlara karıştıktan sonra Türkiye'de aranır hale geliyor ve Yunanistan'a gidiyor. Klasik. Artık şöyle bir düzen oturttular. Türkiye'de bir suça bulaşınca birisi artık suç işliyor. Bir noktada bardak taşıp artık Türkiye'deki yargı sistemi de o kişiye dokunmak durumunda kalınca o kişiyi hop sınır dışına çıkartıyorlar. Yunanistan vesaire oradan yavaş yavaş Avrupa ülkelerine geçiriyorlar. Ve bunların geri iade edilmemesiyle ilgili de avukatların da içerisinde olduğu, iltica hukukunu filan da iyi çalışmış avukatların da içerisinde olduğu bir tezgah kurmuş vaziyetteler. Ve bu Mehmet Ötün de Yunanistan'a geçiyor. Fakat Yunanistan'da yeni bir eylem hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Ve Yunanistan'da bir eylem, bir infaz hazırlığında iken Yunanistan'da silah temin etmek için Atina otogarında bir silah tüccarıyla buluşuyor. Ve iddiaya göre Atina otogarındaki o emanet kutuları var ya, o emanet kutularının içerisindeki bir numaralı emanet kutusunun içerisine 3 adet silah bırakılıyor. Ve Mehmet Ötün de bu silahları teslim aldıktan ya da teslim almak için parasını verdikten birkaç dakika sonra bazı kişilerle buluştuğu küçük bir kafenin içerisinde saldırıya uğruyor. Şimdi bakın ekranda bu saldırı anını görüyorsunuz. Çok hızlı gerçekleşen bir saldırı. Birisi içeriye giriyor. Direkt Mehmet Ötün'ü hedef alıyor. Ona 4 kurşun sıktıktan sonra silaha da biraz tutukluk yapıyor. 4 kurşun sıktıktan sonra hızla orayı terk ediyor. Gidiyor ve şu ana kadar da yakalanmış değil. Muhtemelen bu kişi de Türkiye'den oraya illegal yollarla geçirilmiş. Bu iş işledikten sonra belki Türkiye'ye illegal yollarla tekrar sokulmuş ve olaydan hiçbir iz bırakmamıştır. Nasıl olsa bu konunun peşine düşecek bir emniyet teşkilatı Yunanistan zaten umursamıyor. Türkiye'deki emniyet teşkilatı da zaten benim sınırımın dışında işlenmiş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ölmüş, genç birisi ölmüş vesaire. Bunu kim öldürmüş filan, bunun arkasında ne var? Burada daha büyük bir şeyler olabilir filan. Bunu hiç araştırmıyor ki. Şov yapalım, her gün 15-20 kişiyi bu taraftan alalım, o bir taraftan bırakalım. Mevzu bundan ibaret olsun. Ve Mehmet Ötün de işte burada iddiaya göre bu silah kaçakçısıyla buluştuktan çok kısa bir süre sonra orada saldırıya uğruyor ve 4 kurşundan 2 tanesi vücuduna isabet ediyor. Ondan sonra ağır yaralı bir biçimde hastaneye kaldırılıyor. Hastaneye kaldırıldıktan sonra yine ben bu videomu hazırladığım dakikalarda öldüğüne ilişkin haberler de geldi. Fakat ben bunu teyit edemedim. Kendisine yakın olduğu grup tam bazı kişiler işte başımız sağ olsun filan diye mesajlar paylaştılar. Bunları da size ekranda gösteriyorum. Şimdi bu Mehmet Ötün kim? Şimdi iddiaya göre bu Mehmet Ötün Barış Boyun grubuna yakın bir isim. Ve Barış Boyun grubu adına Yunanistan'da bir icraat yapacakken ondan sonra bir kontra saldırıyla, anlaşılan burada bir sızıntı var. Bir kontra saldırıyla hedef oluyor ve hayatını kaybedecek noktaya geliyor. Ağır yaralanıyor ilk etapta. Şimdi bakın bu Barış Boyun grubunun önemli isimlerinin de içerisinde olduğu 6 kişilik ekip dediğim gibi Yunanistan'da saldırıya uğramış ve 6'sı da hayatını kaybetmişti. Bunları çapraz ateşi alanların kim olduğu halen daha ortaya çıkartılamadı. Ve Barış Boyun grubuyla da klasik olarak bildiğimiz Sarallar grubu arasında bir çatışma sürüyor uzun zamandır. Bunun içerisinde Ali Uzun var, Emrah Ayverdi var, Sarallardan bazı isimler var. Hatta geçtiğimiz hafta yine benim videomdan kamuoyu öğrendi. Burhanettin Saral'a yönelik Barış Boyun grubu tarafından bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 13 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Benim videomdan 2 gün sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu 13 kişinin gözaltına alındığını, bunlarla birlikte gözaltına alınan orada lav silahları filan, kalaşnikoflar filan var. Onların hepsini sergileyerek duyurdu. Ve Ali Uzun da hatta bir saldırı hazırlığına, ona yönelik bir saldırı hazırlığında olan bir grup da aynı şekilde operasyona maruz kalmıştı. Emre Ayverdi de zannedersem 2019 yılında kurşunlanmış ve yaralanmıştı. Sonrasında bu kavga, bu hasımlık sürekli olarak devam etti ve bir sürü gencecik çocuk bu kavganın içerisinde hayatlarını kaybettiler. Şimdi bakın, bunlar hayatta kalabilirlerdi bu insanlar. Bu gençler hiç mafyanın kucağına düşmeyebilirlerdi. Hiç bu tezgahların içerisine girmeyebilirlerdi. Doğru düzgün işleri, doğru düzgün hayatlar olabilirdi. Fakat Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'deki paylaşım öyle bir hale getirildi ki insanlar özellikle sosyal medya üzerinden, uzun süre diziler üzerinden, şimdi de sosyal medya üzerinden mafya olmak böyle vatanseverlik sosuyla soslandı. Mafya olmak lüks hayat içerisinde yaşamak demek. Mafya olmak delikanlı olmak demek. Mafya olmak vatanseverlik demek. Mafya olmak devletin bir parçası olmak demek. Gibi böyle bir ambalajın içerisine bunu soktular. Oysa işte böyle bu yolda böyle hayatını kaybetmek demek mafya olmak. Mafya olmak demek ya birinin malına çökmek demek, ya bir haksızlığın parçası olmak demek, ya birilerine zulmetmek durumunda kalmak. Bu işin içerisine girdiğiniz zaman temiz kalmanız çok hiç mümkün değil. Böyle afilli laflar, kabadayı, son kabadayı filan gibi böyle bir dünya yok yani. Bu dünyada para haksızlık üzerine döner. Hani mesela Sedat Peker güzel söylüyordu ya, harama hile karıştırmayalım. Yani yaptığımız haram, bir de buna hile karıştırmayalım. Aslında orada Sedat Peker yaptığı bütün aktivitelerin tamamının haram olduğunu itiraf etmiş oluyordu burada. Ki bu yeraltı dünyasında böyle azıcık düzgün konuşanların hepsi de bu para kaynağının helal yoldan filan gelmediğini gayet güzel itiraf ederler. Şimdi burada bu suikast işlendi. Fakat bunun arkasında kaynayan bir durum var. Farklı böyle grupların sürekli olarak birbirleriyle çatıştığı bir durum var. Şu an mesela Barış Boyun grubuyla Daltonlar grubu dediğimiz, ki Daltonlar grubu da oldukça sert bir grup. Böyle motosiklet üzerinden otomatik tüfeklerle yaptıkları saldırılarla bilinirler. Farklı yerlerde çeşitli imza attılar. Ve bu Daltonlar grubu Barış Boyun grubuyla geçmişte beraber çalışıyordu. Fakat şimdi Barış Boyun grubuyla Daltonlar grubunun arası ayrıldı. Yine bir diğer grup daha var. Bu grup mesela geçtiğimiz günlerde Nusret Et Lokantası'nı kurşunlamasıyla gündeme geldi. Ve bu gruplar böyle çaprazlama gruplar arasında böyle aralarında büyük gruplar da var. Sarallar grubu gibi. İşte bir tarafta Barış Boyun, bir tarafta Daltonlar, bir tarafta başka bir grup filan. Hepsinin birbirine girdiği bir düzen var. Şimdi bunlardan size birkaç tane örnek göstereceğim. Volkan Rençber isimli birisi var. Bunun da kendine ait bir grubu var. Ve geçtiğimiz günlerde Nusret Et Lokantalarından bir tanesini kurşunladı. Ve o kurşunlamanın hemen sonrasında şöyle bir açıklama yaptı. Bir ülke düşünün, kendini İslam ilan eden, helal kesilecek hayvanlara parmak atan, eti yalayan bir piçi marka yüzü yapmış, ona dolandık diye de kendilerini yırtıyorlar. Bir tecavüzcüye, bir katile, bir vatan hainine bu çabayı harcamazlar. Ki bu da gay. Neden? Çünkü onlarda para yok. Ulan ülke açlıktan kırılıyor. Dövizin durumu ortada. Asgari ücretli biri bu itin dükkanında yemek yese maaşıyla kalkamaz. Nasıl adalet bu, lan bu? Altından et satıyor pezevenk. İnsanlar öz evlatları düğünde takmak için kuyumcudan kiralıyor. Var mı bunlardan haberiniz? Size yol vermem. Neye mal olursa olsun, isterse canıma, sizi duman edeceğim. Üstadın dediği gibi ezenin iti değil, ezilenin aslanı ol ki mezar taşına it değil yiğit yazsınlar. Şimdi Volkan Rençber burada ne demiş oluyor? Bir adaletsiz düzen var. Nusret Et Lokantası'nda altın kaplama et satılıyor filan. Onsa fiyatlar çok pahalı filan. Arkasına almış ekonomik durumun bozulmasını filan. Hamaseti filan dayamış. Ondan sonra da Nusret Et Lokantası'na bir silahlı kurşunlama yapmış. Gece saatlerinde restoran boşken. Şimdi ne oluyor buradan? Bu gideri ondan sonra bu olayı yapmasına izin veriyorsunuz. Sonra bu gideri yapıyor sosyal medya üzerinden. Herkes de bunların sosyal medya hesaplarını takip ediyor sokakta. Ondan sonra bir adalet duygusu, bir hamaset filan herkes etkileniyor. Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ülkelerine salvo yapması filan gibi bir şey. Ondan sonra hop bu çocuğun arkasına, Volkan Rençber'in arkasına bir grup takılıyor. Ondan sonra bunlara istediğin suçu işlet. İşler böyle yürüyor. Şimdi bu Volkan Rençber şu an Barış Boyun grubuyla birlikte hareket ediyor. Ve onların şu an rakibi durumuna gelen, geçmişte ortakları olan Daltonlar dediğim yine tehlikeli olan bir grup da Volkan Rençber'le Barış Boyun'u Sedat Peker'le birlikte hareket etmekle suçluyorlar. Yani Sedat Peker'in önderliğinde Barış Boyun, Volkan Rençber'in filan bir güç birliği oluşturduğunu düşünüyorlar. Çünkü Türkiye'de Sarallar grubu, Sedat Peker'in yurt dışına çıkması, Alaaddin Çakıcı'nın yaşlanması, ondan sonra Sedat Şahin'in cezaevinden çıktıktan sonra yeniden risk alma konusundaki çekimserliği filan nedeniyle Sarallar grubun çok büyüdüğünü düşünüyorlar. Dolayısıyla da burada da bir konsorsiyum oluşuyor Sedat Peker'in önderliğinde diye iddia ediyorlar. Şimdi Daltonlar grubundan bir açıklama okuyayım size. Barış Boyun ve tayfasına hitaben. Öncelikle bu yazıyı kardeşlerine sahip çıkmadığın sosyal medyada boş boş konuştuğu için paylaşmaktayız. Biz saygımızdan dolayı ne yaşanırsa yaşansın saygımızı hiçbir zaman bozmadık. Ama sen 25 yaşında kokainman bir piçi içirip küfürlü yalan yanlış yazılar paylaştırdın. Biz de paylaştığı şeylere karşılık verelim. Herkes herkesin ne olduğunu görsün madem. Öncelikle karı kızın yanında mermi atan muhbir Barış ve Zaza Bayram abiniz paralı tetik işi alıp insanlara eşinin çocuğunun yanında öldürmeyi kendileri iyi becerirler. Para gelsin yeter, gerisinin bir önemi yok. Bu bir. Suçun kabulüne gelelim. Bu zamana kadar kime ne icraatınız oldu, farklı grupların yaptıklarını kabul edip ben yaptırdım kardeşim demekten başka. Yeğenlerimi gönderdim, Çeçenleri gönderdimden başka senin ne icraatın var Barış Efendi? Dediğim gibi sizde ar edep kalmamış, para için o kadar kardeş öldürttünüz. Hala intikam almadan sağa sola dükkanlara mermi patlatıyorsunuz. Haraç alma derdine düşmüşsünüz intikam almak yerine. Bu işler yazıyla kolpayla olmaz. O senin nasıl bir karakterde olduğunu tüm alem biliyor. Şu an kardeşlik yaptığın Sedat Peker'e travestilerle takılıyor kardeşim dediğin günleri çok çabuk unutup kendine abi yapmışsın. Volkan Rençber içinde bayraksız kıblesi belli değil diyordun. Kendine yol arkadaşı yapmışsın. Sizin alemi aşkı memnuya çevirdin. Hala çoluk çocuğa gaz verip rüzgar yaptırıyorsun. Bizi sarallarla veya başka gruplar ile karıştırmayın. Biz devletin kucağında adamlar değiliz. Biz devletin en çok aradığı insanlarız. Sokağız biz. Bizi siyasetçi, arka planda oynayan korkak hasımlarınız ile karıştırmayın. Bir daha aynı şeyler yaşanırsa senin tüm pisliklerini buraya yazar, seni rezil ederiz. Bunu bilesin Barış Boyun abi. Hani böyle Sedat Peker videolarında geçmişte işlediği suçları anlatırken aynı zamanda o alemde işler nasıl dönüyor filan onları da anlama fırsatı buluyorduk ya. Şimdi burada enteresan görüyorsunuz böyle birbirlerini farklı gruplarla çalışmakla ilgili suçlarken aynı zamanda da mesela Sarallar grubunun devletin içerisinde ne kadar güçlü olduğuna ilişkin de bu Daltonlar grubu aynı zamanda da bize bir bilgi veriyor. Ve kimin kiminle nasıl çalıştığı filan işte Çeçenler onlar bunlar bütün bu olaylarla ilgili de bazı bilgiler elde ediyoruz. Şimdi bir başka açıklamaya götüreceğim sizi. Öncelikle selamün aleyküm mertler aleminde gezen delikanlı olan herkese canı gönülden. Herkese adam olmayıp da bu alemde gezen Dalton grubuna ise ne verilecek Allah'ın selamı sabahı kalmıştır. Bu saatten sonra can pazarı. Gelelim sana Berat Efendi. Ev askıcılığından başka bir şey bilmeyen, gününü hırsızlıkla kurtarıp paket olup cezaevi cezaevi gezen kaşarsın. Sen bu alemde senin tek icraatın hırsızlık. Tek hırsızlığın eve girmek değil, küçücük gençlere, ailesi olan, çocuğu olan, kardeş dediğin insanlara umut verip işini bitirdikten sonra cezaevinde bir mektup kağıt parçası bile yollamıyorsunuz ki ne malumsa en yakınındakilerin hepsi cezaevinde. Uzun cezalara bağlandı Türkiye'de. Ne garipse yurt dışında yetim Sabir, Rus Serdar, Ahmo hepsi paket bir sen dışarıdasın. Hırsızlık da değil. Bence senin tek işin gerisini sen anladın. Sizin bu alemde nasıl şekil aldığınızı herkes biliyor. Bizim aslanlar aslanı Barış Boyun abimizi de herkes biliyor. Gerek cezaevinde gerek sokaklarda seni sen yapan adama namussuzluk yapıp arkasından iş çevirerek kendini gündeme attın. Sen o adamın tırnağındaki pislik bile olamazsın. O şerefe layık bile değilsin. Gittin intikam diye 19 yaşındaki Bilal'i Muratcan Uygun'a öldürttün. Yoldaşın ölümün başlangıçları diye abisi Bilal Diril ölmüşken bir eve iki ateş düşürdün. Sen misin adam delikanlı gözünü hangi mazluma kestirsen para için her şeyi yaptın. Çevrendeki herkese zararın var. Eylem yaptırıp elinin içine alıyorsun. Yurt dışına çıkarıp işini görüyorsun. Ama sizden büyük Allah var. Göreceğiz. Bu meydanlar size kalacak mı? Ahbaz ya da Ercan abinin Rıdvan'ı öldürttüğünü bütün alem biliyor. Kendin üstlenip duruyorsun. Bu adamların senin üzerinde hakkı çok. Sen bu hakkın altında ezileceksin. Zaten şerefin de ayakları altına alınmış birisin. Finalde abi dediğin bir tane olur. Senin ve grubunun para için abi demediğiniz kimse kalmadı. Şimdi de Naci abine sığınmışsın. Sarallara sığınmışsın. Sen ve grubuna ait olan herkes Türkiye ve Avrupa'da bu saatten sonra kendini iyi kollasınlar Berat Efendi. Şimdi diyeceksiniz ki burada böyle acayip bir hamasat dönüyor. Böyle ucuz bir dil dönüyor. Dolayısıyla bunlar önemsiz diye düşüneceksiniz. Ama öyle değil. Şimdi Türkiye öyle bir lümpen seviyeye indi ki artık bu TikTok alemi üzerinden yeraltı dünyasında böyle sokakta tetiği çeken, icraatı yapan kişilerin genel kültür seviyesi bu. Bunları TikTok üzerinden öyle bir güdüyorlar ki bu tip söylemlerle ondan sonra ellerine bir tane silah veriyorlar. Her türlü icraatı yapıyorlar. Bakın bu paylaşımların aldığı etkileşimler korkunç. Herkes sokakta bunları konuşuyor, bu paylaşımları konuşuyor. O ona onu dedi, bu buna bunu yazdı, bu postalar falan bunlar acayip etkili. Dediğim gibi Kurtlar Vadisi'nden başlayarak yıllar yıllar Türkiye'deki sokağa, Türkiye'deki gençliğe bu jargon işlendi. Şu anda bunların bütün alemi TikTok'ta, Instagram'daki storylerde filan bunlarda dönüyor. Ve bu tip söylemlerin, bu tip paylaşımların sonunda da muhakkak tetikler çekiliyor. Muhakkak birileri hayatını kaybediyor. Her takip ettiğim olayda böyle oldu. Şimdi de burada bir tansiyon yükseliyor ve bu tansiyonun sonucunda da göreceksiniz pek çok insan hayatını kaybedecek. O Yunanistan'daki 6 kişiden önce, onun öncesinde İstanbul sokaklarındaki işte bu motosikletlerle taranan kişilerden filan önce, hepsinden önce de sosyal medyada tansiyon böyle yükselmiş, yükselmiş. Ondan sonra da tetikler çekilmişti. Dolayısıyla sosyoloji bu. Toplum bu. Sokaklardaki gençler bu. Ve bu jargon onları etkiliyor. Bakın böyle soyut habercilik jargonu, soyut jargonlar, soyut söylemler filan bunları etkilemiyor. Toplum böyle lümpenleştirildi ve bunların bu paylaşımlarının inanılmaz karşılığı var. Birbirlerine yaptıkları bu giderlerin böyle boş giderler değil yani. Bunların muhakkak arka planında tetiği çekmeye hazır geniş kalabalıklar var farklı taraflardan. Ve bir şekillenme oluyor. Bu yeni bir şey bakın. Bir tarafta farklı gruplar bir araya geliyorlar, bir konsorsiyum oluşuyor. Diğer tarafta Daltonlar grubu bunlardan ayrılıyor. Ve Barış Boy'una göre Daltonlar grubu Sarallarla çalışıyor. Fakat Daltonlar grubu da biz Sarallarla çalışmıyoruz diyorlar. Diğer tarafta Sarallar grubu ise sessiz ve derinden ilerliyor. Ve Atina'da farklı zamanlarda insanların hayatını kaybettiği hadiseler ortaya çıkıyor. Şimdi bakın Mehmet Ötün daha 20'li 30'lu yaşlarda bir tane genç. Türkiye'de suça karışmış, Yunanistan'a gitmiş. Yunanistan'da yeni bir suikast işlemek için bir silah kaçakçısıyla buluşmuş. Ondan 3 tane silah almış. Silahları hemen aldıktan sonra rakip grup öncesinde bunun bilgisini alıyor. Nasıl alıyorsa rakip grup o silahları teslim aldıktan hemen sonra birkaç dakika sonra onu yemek yediği yerde infaz ediyor ve suikastçı kayıplara karışıyor. Şimdi olayın komplikeliğini görüyorsunuz değil mi? Şimdi Mehmet Ötün Yunanistan'da kimi öldürecekti? Bunu açığa çıkarmak kimin görevi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevi. Birincisi bunu açığa çıkarmaları lazım. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Suçlu değil hiç fark etmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı Mehmet Ötün Yunanistan'da öldürüldü. Bu olayı aydınlatması lazım. Ya bakın bu tip sınır ötesinde suikastler işlendiği zaman farklı ülkelerin vatandaşları öldürüldüğü zaman hemen o ülke yani itibarlı bir ülke ise hemen o ülke bir araştırma ekibi hazırlar. Ekibi oraya gönderir. Benim vatandaşımı kim öldürdü, niye öldürdü, bu işin arka planında ne var filan. Belki de Türkiye'li birisi öldürmemiş olabilir. Belki de başka bir ülkenin vatandaşını öldürttüler filan. Her şey olabilir. Bunların hepsini kendi itibarı için başta ve toplumun güvenliği için, topluma bir güven duygusu vermek için ve uluslararası saygınlığını da koruyabilmek için bir ekip oluşturur Türkiye ya da muhatap ülke oraya gönderir ve onu araştırır. Fakat 6 kişi öldü, öldürüldü Yunanistan'da. Türkiye'den giden ekip filan yok. Türkiye Büyükelçiliği bile doğru düzgün hadiseyle ilgilenmedi. Şimdi Atina'da bir kişi daha öldürüldü filan. Öldürülmesiyle ilgili haberin altındaki yorumlara bakın. Yunanlılar neler yazmışlar. Ondan sonra yok yine bir ekibin gideceğini filan hiç zannetmiyorum. Hiç olmamış gibi davranıyorlar. Ne olacak ki tohumuna para mı verdiniz muamelesi yapıyorlar. Yani insanlar mafyanın kucağına düşmüş gençler sağda solda öldürülmüşler. Devletlilerin umrunda değil ki. Kendi çocuklarıyla, kendi akrabalarıyla filan bir krallık kurmuşlar. Hepsinin cepleri dolu. Ondan sonra korumalı sitelerde yaşıyorlar. Zırhlı araçlarına biniyorlar. Ondan sonra kendilerini sizin hiç gidemeyeceğiniz lokantalarda yemek yiyorlar. Sizin hiç gidemeyeceğiniz okullarda çocukları okuyor. Ayrı bir dünya yaratmışlar kendilerine. Ve oranın o fanusun içerisinde yaşıyorlar. Ve size burada yer yok. Sizin çocuklarınız ölse de hesabı sorulmayacak. Türkiye komple mafyanın kucağına düşse de bununla ilgili hesap sorulmayacak. Şimdi bu olayın hadisenin aydınlatılması lazım. Ve iddiaya göre Mehmet Ötün Atina'da bu suikastı işledikten sonra yeşil plakalı diplomatik bir araçla yani Dışişleri Bakanlığı'na, Türkiye misyonuna ait bir araçla oradan karayoluyla İtalya'ya Barış Boy'un yanına gidecekti. Şimdi bu tip böyle bir yeşil plakalı araç ayarlama işi filan büyük bir hadise. Ve burada da Sedat Peker'in de içinde olduğu konsorsiyum işaret ediliyor. Çünkü Sedat Peker de devletin içerisinde bu tip ayarlamaları yapabilecek kuvvet var. Geçmişten beri vardı yani Sedat Peker'in hep bir kolu devletin içerisindeydi. Tıpkı Sarallar grubunun olduğu gibi. Şimdi Türkiye'nin kiri gördüğünüz gibi Türkiye'deki mafyatik düzen artık dışarıya taşıyor. Yani ilk başta nasıl oldu Süleyman Soylu döneminde? Avrupa'da aranan bütün mafya liderleri, özellikle uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldiler, İstanbul'a yerleştiler. Bunların kara paralarına getirilmesine ihtiyaç vardı o döviz krizi zamanlarında. Bunlar milyar dolar getirdiler uyuşturucu parası. Sonra bunlar ağlarını tabii buraya gelince bunlar burada da geniş bir ağ kurdular. Türkiye'deki mafyayı da upgrade ettiler. Ondan sonra şimdi Türkiye artık önce ithalatçıydı, mafya ithalatçısı, şimdi ihracatçı oldu. Ve şu an Avrupa'nın sokaklarında, Avrupa'nın farklı ülkelerinde Türkiye'de cinayete bulaşmış vesaire pek çok mafya üyesi kaçak olarak ya da bu avukat gücünü kullanarak iltica statüsü alarak Avrupa'da yaşıyorlar. Ve bunlar çeşitli suçlara karışıyorlar Avrupa'da ve bunun Türkiye'ye bir faturası olacak. Şimdi bu Avrupa coğrafyasında bu tip işleri işliyorsunuz ya, bunun Türkiye'ye muhakkak bir faturası olacak ve bu faturayı, bu bedeli, bu baskıyı ve Türkiye'nin vereceği tavizin ondan sonra faturası kime gidecek? Yine vatandaşa gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.